Babalar ve Oğullar Turgenev.
Ayrım 8.
Yahu burada biri var. Feniçka çardakta oturuyordu. Dünyaşa ve Mitya ile. Bazarov durdu. Arkadi Feniçka'yı eski bir dost gibi selamladı. Bazarov geçip gittikten sonra sordu. Kim bu? Ne güzel kız. Kimi soruyorsun? Bilmeyecek ne var? İçlerinde hangisi güzelse onu soruyorum. Arkadi biraz sıkılarak Feniçka'nın kim olduğunu anlattı ona kısaca. Aha dedi Bazarov. Ağzının tadını biliyormuş baban. Babandan hoşlanıyorum gerçekten. Yaman bir herif. Ama tanıştır beni diye ekledi ve çardağa döndü gerisin geri. Yevgeni diye bağırdı Arkadi onun arkasından korkuyla. Ne yapıyorsun? Aklını başına topla Allah'ını seversen. Üzülme canım dedi Bazarov. Kaçın kurasıyız biz. Öyle köy budalası değiliz. Feniçka'nın yanına gidip şapkasını çıkardı. Kendimi tanıtabilir miyim? Diye söze başladı. Nezaketle eğilerek. Arkadi Nikolayevich'in bir arkadaşıyım. Zararsız bir adamım. Feniçka bahçe sırasından kalktı ve konuşmadan baktı ona. Ne güzel çocuk diye sürdürdü sözlerini Bazarov. Korkmayın, daha kimseye nazarım değmemiştir. Yanakları neden böyle kızarmış? Diş mi çıkarıyor? Evet diye mırıldandı Feniçka. Dört diş çıkarmıştı. Şimdi gene şişti diş etleri. Gösterin bakayım. Korkmayın doktorum ben. Bazarov çocuğu kucağına aldı. Feniçka da Dunyaşa da şaştılar çocuğun karşı koymamasına, korkmamasına. Anladım anladım. Bir şey değil, işler yolunda. Kusursuz dişleri olacak. Bir güçlük çıkarsa bana haber verin. Ya siz nasılsınız? Sağlığınız yerinde mi? İyiyim şükürler olsun. Öyle şükürler olsun. En büyük nimet o. Siz nasılsınız diye ekledi Dünyaşa'ya dönerek. Evde ağır başlı, dışarı çıktı mı erkek Fatma olan Dünyaşa karşılık olarak fıkırdadı. Güzel, âlâ. Buyurun sizin Herkül'ü. Feniçka bebeği gene kucağına aldı. Kucağınızda ne uslu durdu dedi yavaşça. Bütün çocuklar severler beni diye karşılık verdi Bazarov. Onlara nasıl davranılacağını bilirim de ondan. Çocuklar kendilerini seveni bilir dedi Dünyaşa. Gerçekten öyle diye destekledi onu Feniçka. Mitya neden başkalarını dokundurtmuyor kendisine? Bundan. Çardağa gelmiş olan ve biraz arkada duran Arkadi bana gelir mi diye sordu. Mitya'ya da gel gel diye kollarını açtı ama Mitya başını geri attı, ağlamaya başladı. Feniçka'nın buna canı sıkıldı. İleride alışır, gelir bana da dedi Arkadi hoşgörüyle ve iki arkadaş yürüyüp gittiler. Adı neydi dedin diye sordu Bazarov. Feniçka, Fedosya diye yanıtladı Arkadi. Peki baba adı? Onu da bilmeli. Nikolayevna. İyi. Onda hoşuma giden öyle pek utanıp sıkılmaması. Kimi iyi görmeyebilir bunu. Onun hesabına belki de. Ne saçma ama. Neden sıkılacakmış? Çocuğu var bugüne bugün. Hakkıdır. Evet haklıdır dedi Arkadi. Ama babam şimdi... O da haklı diye sözünü kesti onun Bazarov. Yo değil. Ben öyle düşünmüyorum. Küçük bir varis daha çıktı diye hoşlanmıyorsun sanırım. Bana böyle bir düşünceyi yakıştırmaktan utanmıyor musun dedi Arkadi sitem ederek. Ben babamı bu bakımdan haksız buluyor değilim. Nikahlanması gerekirdi onunla. Bak bak dedi Bazarov. Ne de soylu kafada insanlarmışız. Demek hala nikaha önem veriyorsun. Senden beklemezdim bunu. İki arkadaş konuşmadan yürüdüler bir süre. Bazarov. Babanın yerini dolaştım bütün diye söze başladı gene. Davarın durumu iyi değil. Atlarsa sütçü beygiri gibi. Yapılar desen yetersiz, bakımsız. İşçiler boş gezenin boş kalfası. Kahya'ya gelince hem budala hem düzenbaz. Hangisi olduğuna karar veremedim. Bugün sol yanından kalktın anlaşılan. Hiçbir şeyi beğenmiyorsun Yevgeni Vasilyiç. Bu saf köylülerin babana iyice yutturduklarından hiç kuşku yok. Bilirsin atasözünü. Rus köylüsü Tanrı'ya bile madik atar. Amcama hak vermeye başlıyorum dedi Arkadi. Ruslar için çok kötü düşündüğün %100. Amma da cevher yumurtladın. Rus'un tek iyi yanı kendi üstüne kötü düşünmesidir. Önemli olan 2 kere 2'nin 4 ettiğidir. Gerisi saçma. Arkadi batan güneşin yumuşak aydınlığında renk renk duran uzaktaki güzel kırlara düşünceli düşünceli bakarak doğa da mı saçma dedi. Doğa da saçma. Ona verdiğin anlam da. Doğa bir tapınak değildir. Bir iş yeridir. Ve insanlar orada çalışan işçilerdir. O sırada evden bir cellonun uzayan yayından çıkma notalar yayılmaya başladı. Biri amatörce olmakla birlikte duyguyla Schubert'in bekleyişini çalıyordu. Ezgi tatlı tatlı dalgalandı havada. "Bu da ne?" diye bağırdı Bazarov şaşkın şaşkın. "Babam çalıyor." "Baban çello mu çalar?" "Evet." "Yok canım, kaç yaşında baban?" "44." Bazarov birden kahkahalarla güldü. "Ne gülüyorsun?" "Bak şu işe, 44 yaşına gelmiş bir aile babası oturmuş çello çalıyor Tanrı'nın kırında." Bazarov sürdürdü gülmesini ama bu kez Arkadi gülmedi, akıl hocasına çok saygılı olduğu halde. 2 hafta kadar geçti aradan. Marino'da yaşam eskisi gibi sürüyordu. Arkadi kendini keyfe bırakmış, Bazarov ise çalışıyordu. Evde herkes alışmıştı ona, teklifsiz davranışlarına, kısa ve sert konuşmalarına. Özellikle Feniçka onun yanında öyle rahat ediyordu ki bir gece uykusundan bile kaldırttı onu. Mitya'ya nöbet gelmişti ve Bazarov her zamanki gibi yarı esniyerek, yarı şakalaşarak gelmiş, 2 saat Feniçka ile oturmuş, çocuğu rahat ettirmişti. Öte yandan Pavel Petrovich bütün benliğiyle nefret ediyordu Bazarov'dan. Onu kibirli, saygısız, alaycı ve bayağı buluyordu. Bazarov'un kendisine değer vermediğini, yukarıdan baktığını, ona Pavel Petrovich Kirsanova. Nikolay Petrovich hafiften kaygılanıyordu. Bu genç nihilistin Arkadi üzerindeki etkisinin olumluluğundan kuşkuluydu. Ama onu istekle dinliyor, fizik ve kimya denemeleri yaparken isteyerek katılıyordu. Bazarov yanında bir mikroskop getirmişti. Saatlerce bu mikroskopla uğraşıyordu. Hizmetçiler kendileriyle alay ettiği halde hoşlanmışlardı ondan. Onu efendi takımından değil de kendilerinden gibi görüyorlardı. Dünyaşa onunla gevezelik edip fingirdeşmeye hep hazırdı. Kırıtarak geçerken Bazarov'dan yana anlamlı anlamlı bakıyordu. Ahmak ve kibirli, boyuna zoraki bir ciddiyet taslayan, gerçekte ise tek marifeti sadece saygılı görünmek, tane tane konuşmak ve ceketini sık sık fırçalamak olan Piotr bile Bazarov kendisine bakar bakmaz sırıtırdı. Yüzü aydınlanırdı adamın. Hizmetçilerin çocukları ise doktorun arkasından encikler gibi dolaşıp dururlardı. Ondan sadece yaşlı Prokofiç hoşlanmazdı. Masada Bazarov'a hizmet ederken suratı asılırdı. Katil, dolandırıcı derdi ona arkasından. O favorileriyle tam bir domuza benzediğini söylerdi. Prokofiç kendi bakımından Pavel Petrovich kadar soyluydu. Yılın en güzel zamanı gelmişti. Haziran'ın ilk günleri. Hava çok güzeldi. Evet, koleranın uzaktan uzağa tehditleri geliyordu gene. Ama köylük yerlerde oturanlar hastalığın bu gibi ziyaretlerine alışıktılar. Bazarov çok erken kalkıyor, 1-2 mil yürüyüp dolaşıyordu çevrede. Yürüyüş için yapmıyordu bunu. Amaçsız yürüyüşlere dayanamazdı. Otlar, böcekler toplamaya çıkıyordu. Kimi kez Arkadi'yi de alıyordu yanına. Dönüş yolunda genellikle bir tartışmaya girişirlerdi. Arkadaşından daha akıllı konuşmasına karşın çokluk Arkadi yenik düşerdi. Bir sabah alışa geldiklerinden çok daha fazla dolaşmışlardı. Nikolay Petrovich onları karşılamak için bahçeye çıkmıştı. Tam kameriyenin oraya geldiğinde iki arkadaşın ayak seslerini ve konuşmalarını duydu. Çardağın öteki yanından yürüyorlardı, onu görmemişlerdi. Arkadi, "Sen babamı yeterince tanımıyorsun," diyordu. Nikolay Petrovich hiç ses etmedi. "Baban iyi bir adam," dedi Bazarov. "Ama eski moda, günü geçmiş artık." Nikolay Petrovich kulaklarını dört açtı. Arkadi karşılık vermedi. "Modası geçmiş." Adam 1-2 dakika sessizce kala kaldı. Sonra ağır ağır yürüyerek eve döndü. "2 gün önce baktım, Puşkin okuyordu," diye sürdürdü sözlerini Bazarov. "Bu yolla hiçbir yere varamayacağını ona söylemelisin. Üstelik çocuk da değil. Bu saçmalıklardan kurtulmasının zamanıdır. Günümüzde romantik olmanın anlamı ne? Okuması için doğru dürüst bir şey ver ona." "Ne gibi bir şey?" diye sordu Arkadi. "Başlangıç olarak Bühner'in Madde ve Kuvvetini düşünürüm." "Bence de," diyerek onu onayladı Arkadi. "Madde ve Kuvvet halkın anlayacağı bir dille yazılmıştır." "İşte böyle. Sen de ben de eski modaymışız. Geçmiş gitmiş bizden," dedi Nikolay Petrovich ağabeyine o gün akşam yemeğinden sonra onun çalışma odasında otururlarken. Belki Bazarov haklı. Ama bir şey beni üzüyor, saklamayayım. Artık Arkadi ile iyice yakınlaşacağımızdan, aramızda bir arkadaşlık kurulacağından bayağı umutluydum. Zaman geldi diyordum. Ama öyle görünmüyor. O almış başını gitmiş, ben yaya kalmışım. Birbirimizi anlayamayız şimdi. Peki nasıl almış başını gitmiş? Ne bakımdan farklıymış bizden? Diye sordu Pavel Petrovich sabırsızca. O nihilist sinyor sokmuştur bunları onun kafasına. O doktor bozuntusundan nefret ediyorum. Bence şarlatanın biri. Hiç kuşkum yok. Bütün o kurbağalara karşın tıpta bir adım bile ilerleyememiştir. Yok Pavel, öyle söyleme. Bazarov akıllı ve bilgili. Kibri de iğrenç, diye onun sözünü kesti gene Pavel Petrovich. Evet dedi Nikolay Petrovich, kibirli. Ama şu da bir gerçek ki kibirli olmadan başarıya ulaşmak zor. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Ben zamanı ayak uydurmak için her şeyi yaptığımı sanıyordum. Köylülerle olan işi iyi yürüttüm. Örnek bir çiftlik kurdum. Bu yüzden bu yörede adım radikale çıktı. Okuyorum, çalışıyorum. Çağın gerektirdiği şeylere ayak uydurmak için elimden geleni yapıyorum. Gene de modası geçmiş diyorlar bana. Biliyor musun Pavel, gerçekten onların haklı olduğunu düşünmeye başlıyorum. Neden öyle düşünüyorsun? Söyleyeyim neden. Bugün oturmuş Puşkin okuyordum. Hatırlıyorum, elime çingeneleri geçmişti. Birden Arkadi geldi yanıma. Hiçbir şey söylemeden, sevgiyle acıma karışığı bir yüzle, sanki ben bir çocukmuşum gibi yavaşça elimden kitabımı aldı, önüme bir başkasını koydu. Almanca bir kitap. Sonra gülümsedi, Puşkin'i de alarak çıktı gitti. Bak sen, peki sana verdiği kitap ne? Bu. Nikolay Petrovich, redingotunun arka cebinden Bühner'in ünlü yapıtının 9. baskısını çıkardı. Pavel Petrovich kitabı evirdi çevirdi. Hımm diye omurdandı. Demek Arkadi seni yetiştirme işine ele aldı. Okumaya başladın mı bari? Evet, çalıştım. Ne anladın? Ya ben budalayım ya da bu kitap baştan aşağı saçma. Korkarım ki ben budalayım. Almancanı unutmadın herhalde, diye sordu Pavel Petrovich. Rahatça anlıyorum. Pavel Petrovich gene evirdi çevirdi kitabı elinde ve kardeşine kuşku ile baktı. İkisi de sustular. Aklıma gelmişken, diye başladı Nikolay Petrovich, konuyu değiştirmeye çalıştığı besbelliydi. Kolyazin'den bir mektup aldım. Matvey İliç'ten mi? Evet, kente gelmiş, ili denetleyecekmiş. Artık çok önemli bir kişi oldu. Diyor ki, akraba olduğumuz için bizleri görmekten memnun olacakmış. Seni, beni, Arkadi'yi davet ediyor. Sen gidecek misin? Diye sordu Pavel Petrovich. Hayır, ya sen? Ben de gitmem. Yok yere 30 millik yola kim sürüklenir? Matyo saltanatını göstermek istiyor. Şeytan görsün suratını. Bütün il ayaklarına kapanacak. Bizler olmasak da olur. Özel konsey üyesi olmak da sanki büyük bir şey. Ben orduda kalıp o sıkıcı çarkın kölesi olsaydım şimdi generaldim. Neyse, sen de ben de modası geçmiş insanlarız artık, baksana. Nikolay Petrovich içini çekti. Evet Pavel, anlaşılan tabutlarımızı hazırlayıp kollarımızı göğsümüzde kavuşturmanın günü geldi. Yo, ben öyle kolay kolay umutsuzluğa düşmem, diye mırıldandı Pavel Petrovich. Bizim doktor beyle bir çatışma olacak aramızda, bundan eminim. Çatışma o gün akşam çayında oldu. Pavel Petrovich sinirli ve kararlı bir halde savaşı hazır indi oturma odasına. Sadece bir bahane bekliyordu düşmanın üzerine atılmak için. Fakat bu bahanenin çıkması da uzun zaman aldı. Bazarov, yaşlı Kirsanoğulların yanında, iki kardeşten söz ederken hep bu deyimdi kullandığı, çok konuşmazdı. İşte o akşam pek keyifli olmadığı için sessiz sessiz çay içiyordu birbiri arkasından. Pavel Petrovich sabırsızlık içinde yanıp tutuşuyordu. Sonunda istediği oldu. Söz, komşu çiftlik sahiplerinden birine gelmişti. Bazarov, Petersburg'dan tanıdığı bu adam için küçümseyerek, tam bir alçaktır, aristokrat bozuntusu, dedi. Sormama müsaade eder misiniz, diye başladı Pavel Petrovich dudakları titreyerek. Sizce alçak ve aristokrat sözleri bir anlama mı geliyor? Ben aristokrat bozuntusu dedim, diye karşılık verdi Bazarov, tembel tembel çayını yudumlayarak. Orası öyle. Ama sanıyorum ki siz gerçek aristokratlarla aristokrat bozuntusu dediklerinizi bir tutuyorsunuz. Bu düşüncenizi paylaşmadığımı size söylemek görevimdir sanıyorum. Cesaretle söyleyeyim ki herkes beni liberal düşünceli, progres yanlısı bir adam olarak bilir. Ama işte bu yüzden aristokratlara saygı duyarım ben. Gerçek aristokratlara. Lütfen unutmayın efendim. Bu sözler üzerine Bazarov gözlerini kaldırıp Pavel Petrovich'e baktı. Lütfen unutmayın efendim, diye tekrarladı Pavel Petrovich sert sert. İngiliz aristokrasisini. Onlar haklarının küçücük bir parçasından bile vazgeçmiyorlar. Bu yüzden de başkalarının hakkına saygı gösteriyorlar. Kendilerine karşı olan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmelerini istiyorlar onlardan. Ve bundan ötürü başkalarına olan yükümlülüklerini yerine getiriyorlar. İngiltere'ye özgürlüğünü aristokrasi verdi. Onu gene o sürdürüyor İngiltere için. Eski yaveler bunlar, dedi Bazarov. Ama neyi tanıtlamak istiyorsunuz bununla? Şunu sayın efendim. Pavel Petrovic öfkelenince sözcükleri anlamayacağını çok iyi bildiği halde mahsustan şunu bunu derdi. Birinci Alexander döneminden kalma tuhaf bir alışkanlıktı bu. O günlerin züppeleri pek seyrek olarak ana dillerini konuştukları zaman şunu bunu derlerdi. Bununla sanki elbet biz sapına kadar Rusuz, hem de öyle önemli kişileriz ki gramer kurallarını çiğneyebiliriz demek isterlerdi.
Ayrım sonu.